Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve ben Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhaba Murat.
24-29 Kasım arasını konuşacağız bu haftayı. Adresleri verelim hemen. TeknoSeyir.com internet sitemiz. Twitter ve Facebook'tan da aynı isimlerle bizi bulabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızda bizi abone olarak destekleyebilirsiniz.
Orada da TeknoSeyir olarak
geçiyor. Evet, yine TeknoSeyir'iz orada da.
Taklitlerinden sakınınız.
Evet, kesinlikle. Başlayayım mı direkt?
Bence başla. Çok yoğun bir gündem yok.
Evet.
Kara Cuma nedeniyle herhalde.
Kara Cuma, evet, herkes
oraya
konuşuyor.
Kilitlenmiş durumda.
Evet, yurt dışında herkes alışverişe kilitlendi.
Kimileri şanslı olanlar şu an orada zaten. Hani.
Ama bak, bu sene yabancı sitelerde şöyle yazılar da çıktı. Hani şimdi Kara Cuma diyorlar, işte Black Friday, bir indirim çılgınlığı yaşanıyor da o indirim çılgınlığında fiyatı inmemiş şeyler falan da araya sokuşturuluyor. He. Ya da işte
bizim ya, şimdi alırsan 10 liracılar gibi mi?
Evet, evet. İşte o yüzden bu sene bir iki yazı çıktı. Bazı şeyler, hani bazı deal'lar deal değil aslında diye. Artık yabancıların derdi. Biz anca bakıyoruz.
Bizim buralara niye gelmedi? Böyle çok meraklıyız böyle şeyleri dışarıdan ithal etmeye ya.
Ya ben bu
şimdiye kadar niye keşfedilmedi?
Black Friday nedir olayı? Yani niye böyle bir şey var? Bilmiyorum ki. Şimdi asıl alışveriş çılgınlığı batıda yılbaşı sürecinde yaşanacak.
Evet.
Yılbaşından önce
bir bağlantısı var sanırım galiba. Bu Şükran günüyle ilgili bir bağlantısı olması lazım.
Olabilir. Olabilir.
Çünkü oraya denk geliyor.
Vallahi depoları eritmek için de olabilir. İşe yarıyordur. Ama şeyle arasının çok yakın olması da, yılbaşıyla yakın olması
çok yakın,
bir şey
evet,
değmiyor yani. Bir ay sonra tekrar.
Evet. Mesela şu anda Steam işte indirimler yapıyor Black Friday için. 5000 küsur oyunda indirim yapmışlar.
Evet. Konuşuruz.
Ama yılbaşı indirimi de gelecek.
Bir de o gelecek üstüne.
Ayrıca yılbaşı indirimi de gelecek.
Evet.
Ya bahane tüketimi körüklemek bir şekilde.
Tabii ya, indirim heyecanıyla ihtiyaç duymadığın şeyleri alıyorsun. Halbuki kesinlikle ihtiyacın yoksa ucuz mucuz değil. Aldığın her şey pahalıdır kardeşim. İhtiyacın yokken alıyorsan.
Ama Levent gene oyunlara parayı bayıldı mesela.
Yok ya, o kadar bir şey almadım.
Hayır, bazı oyunlar hakikaten 1 lira falan yani. Humble Bundle gibi.
1.80'e uçuş simülasyonu var falan. Ya. Yani o kadar da kötü şeyler değiller.
Evet.
Şimdi ya, Civilization 5 18 lira. Şimdi Civilization 5'i ben oynamıyorum falan ama meraklısı günler, gecelerce, aylarca oynar.
Öyle,
18 lira karşılığında, ha bu 18 lira karşılığında bütün eklentileriyle falan alıyorsun. Bu
paraya değer
meraklısı
yani.
İçin çok iyi değecek bir şey.
Yani şeyi fark ettiniz mi? Türkçe olduktan sonra Türkiye'den Türk lirası desteklendikten sonra fiyatı uçan oyunların hepsinde indirim var ama indirilmiş halleri bile çok pahalı.
Güncel oyunlar pahalı. Yani şimdi Civilization dedik. Onun Beyond Earth'ü var tabii, güncel olanı o. Kaç para? 100 küsür lira.
Öyle, çünkü kendisi zaten anormal pahalıydı. İşte bu birkaç şeyin, Ubisoft'un falan oyunları zaten çok pahalı. Ama ona bakarsan Shadow of Mordor da güncel bir oyun. O şu anda 50 lira.
40 lira, 50 lira.
Evet, daha bakarız bunlara. Şimdi yurt dışına çıkmışken oradan başlayalım. Şimdi oradan biliyorsunuz telefon getirenlerin sorduğu bir soru var. Ya bir şey oldu, bozuldu, geri gönderdim. E-mail'si değişti, geri geldi, ne olur? Bu bir sorundu. Şimdi bir düzenleme gelmiş, bu sorunu çözüyormuş.
Biz bunu dile getirmiştik geçen haftalarda.
Evet.
Şöyle bir felaket yaşanabiliyordu. Sen telefonu işte getirmişsin yurt dışından. Yazdırmışsın, kaydettirmişsin. Telefon arıza yapıyor, yurt dışına gönderiyorsun. Adamlar değiştiriyor telefonu. Adamlar sana iyilik yapıyorlar ama senin için bir kabus bu.
Evet.
Çünkü
e-mail değişti. Kayıtlı
işte
e-mail.
Yeniden yazdırman lazım o telefonu. Yine para vereceksin. Artık nereye yazdıracaksın? Hani kendi pasaportunu kullanmışsın mesela. O zaman işte bu işin borsası bile var ya artık. Uğraş dur. Mecbur değilsin ki bunu. Yani mecbur dedim hani uğraşmaman lazım. Kötü bir şey yapmadın sen.
Doğru.
Böyle bir eziyet çekmeyi hak edecek bir şey yapmadın. Şimdi bu konuda gazetenin haberine göre kolaylık getiren bir düzenleme olacakmış ama şimdi bu haberi ben başka kaynaklardan da baktım. Ne olacağı belli değil. İşte söz konusu sorunun aşılması amacıyla bir düzenleme yapıldı. Ya
aslında BTK'nın yapacağı bir şey yok abi. Eski e-mailinin yerine bunu kaydedecek. Sen sadece belge sunacaksın telefonun bozuldu da değişti diye.
Evet.
Evet.
Hani devlet açısından da değişen bir şey yok. Bir iyilik en fazla. Belki kanuna mağmuna da gerek yoktur. Hani yönetmelikte bir değişiklik yapsalar yetecek aslında.
Resmi gazetede yayınlanmıştır diyor da hani tam olarak nasıl işleyeceğini bilmiyoruz.
Evet. O duruma düşenler varsa belki yorumlarda bize yazarlar sonrasında.
Evet.
Bu arada tüketici kanunu da devreye girmiş.
Bu sene ara ara konuşulan yeni tüketici kanunu devreye girdi.
6 ay
mesela geçmişte. 14 gün cayma süresi. Ayıplı mal ve hizmetlerde 6 ay hak arama süresi. Bu tür yenilikler var. İyileştirmeler var.
Evet.
Bir de hani bizler genelde böyle elektronik alışverişi falan düşünüyoruz. İşte mesela ne bileyim maketten ev alma diye bir kavram
çok
var.
Çok mağduriyetler yaşandı evet. Orada ya.
İşte o konularda falan hep bir cayma hakkı geliyor. Kredi kartı ücretlerinde falan düzenlemeler var. Her bankanın bir aidatsız kredi kartı seçeneği olması gerekiyor falan filan.
Seçenek var da yalan oluyor. Banka bir şekil aidatı gene yani senden tahsil ediyor.
Aidat demiyor. İşte şey sadakat ücreti diyor. Bilmem ne. İsim kelimelerle oynayarak aşıyorlar ama.
Aynen öyle oluyor.
Neyse yine de böyle bir yeni tüketici kanunu
var.
Devreye girdi.
Artık devreye girmiş durumda.
Ne olduğunu tekrar hatırlamakta fayda var. Yani ilgilenenler bulup baksınlar detaylarına.
Doğrusu.
Firefox'tan sonra Apple da varsayılan arama motoru olarak Google'ı kullanmayı bırakabilirmiş.
Bunun haberini geçen hafta yapmıştık. Hı-hı. Firefox Yahoo'ya geçiyordu.
Evet, Yahoo'ya geçiyordu.
Ocak ayında da Apple'ın anlaşması bitiyormuş Google'la. Onlar işte. Da değiştirebilir diyorlar. Çünkü diğerleri bastırıyor işte Yahoo ve Microsoft Bing'le beraber. Bizi seç, bizi seç diyorlar Apple'a.
Yahoo'nun başında da biliyorsunuz Marissa hanım abla var.
Evet.
O da onun da Apple'ın böyle bir değişiklik yapmasını çok istediği belirtiliyor da tabii onun istemesiyle olmuyor bu iş.
O doğru.
Tabii o Yahoo'ya geçsin istiyor Apple. Haklı tabii kendi firması, kendi dükkanı. Böyle bir değişiklik olacak
Firefox'ta
mı ama göreceğiz.
Firefox'ta değişim oldu bu arada. Ben yeni kurduğum Firefox'ta Yahoo ile geliyor gerçekten.
Evet. Ama şunu söylemek lazım, değiştirebiliyorsun.
Tabii tabii.
Ufak bir düğmeye basarak.
Ama işte o varsayılan olarak öyle gelmesi pek çok kullanıcı bilmeyecek ki orada arayıp
tabii,
geçecek.
Tabii o çok önemli bir şey. Onun yani onu adam oraya kutuya yazıyor, arama yapıyor. Ya onun bir Yahoo'dan, Google'dan falan yapıldığını bile bilmiyor ki çoğu adam. İşte tabii. Arama yapıyorum diyor.
Hayır bir de sonuç aldıktan sonra ne önemi var onun için?
Evet, evet.
Microsoft Windows 10'un kullanıcı özelliklerini Ocak ayı başında tanıtmaya hazırlanıyormuş.
Bunu daha önce söylemiştik yani ben öyle hatırlıyorum.
Yani sürekli zaten Windows 10'la ilgili bir şeyler çıkıyor.
Ya, gündemde söylemiştik gene herhalde. Hı,
olabilir.
2015'in başlarında diye geçiyordu
evet,
ama.
Evet şimdi galiba tarih.
Şimdi Ocak ayının başlarında olacağı artık kesinleşmiş gibi.
Çünkü evet. CES var.
Bakalım neler sunacak Windows 10'la
bir de
beraber.
Windows 10 artık iyice oluyor. Yani pişti.
Evet. Şimdi Windows 10'la ilgili haberler devam ediyor. Sürüm numarası olayı var biliyorsunuz.
Evet, bu üzerinde tartışmalar dönen.
Biz de konuşmuştuk bayağı.
Komplo teorileri olan bir sürüm numarası konusu var. O konuda ciddi bir, önemli bir değişiklik var.
Evet, 10 olacakmış.
Evet, şimdi yani. Windows 7'nin, yani adı Windows 7 de içinde hani about kısmına bakarsan ya da bir programcıysan da Windows'a sorarsan sürümünün ne olduğunu Windows 7 sana Windows 6.1 diyor.
Evet.
Windows 8 6.2 diyor. Hatta burada şey olmuş hani bir 7 hani 6.1 eşittir 6 artı 1 7. Windows 8 6.2 diyor o da toplamı 8. Hatta Windows 8.1'in de 6.3 dediği biliniyor. Hatta Windows 10'un da 6.4 dediği biliniyordu. Windows'a sorduğunda sürümünün 6.4 olduğunu söylüyordu. O Windows kendisi programla sen sorduğunda, sorguladığında Windows 7, Windows 8 falan demez hiçbir zaman. Şimdi burada büyük bir değişiklik var. Çinli bir sitenin iddiasına göre, ekran görüntülerine göre Windows 10'da önümüzde, Windows 10 bu arada devam mı güncelleniyor. Windows 10'un önümüzdeki günlerde kavuşacağımız sürümünde bu kernel'deki sürüm numarasının 10.0 olacağı, yine toplamı 10, belirtiliyor. İlginç. Yani çünkü bunun üzerinde komplo teorileri vardı işte, hani Windows, Microsoft bozmak istemiyor bunu. Bunu değiştirirse programlar bozulacak çünkü. Bunu sorgulayan programlar tek haneli bir rakam bekliyor falan iddiaları vardı. Ama Microsoft bu iddiaya göre 10.0'a geçiyor. Aslında güzel olur çünkü biliyorsunuz hani neden Windows 10 denildi? Microsoft dedi ki kardeşim ben büyük değişiklik yapıyorum. Bu öyle 7, 8, 9 değişikliği değil. Büyük adım atıyorum. O yüzden ben 9'u atladım, 10 yapıyorum. Yakışır bu durumda bu iddiaya. Böyle bir değişiklik, büyük bir değişiklik uyar.
Deniyor ki Windows, mesela bir yazılım çalışacak diyelim. Windows'un sürümüne bakması gerekiyor.
Evet.
Ben 10'la uyumluyum diyorsa yazılım, bir sıkıntı yok.
Evet.
Ama 10'la uyumlu değilse de Windows 10'un da 10 yazması bir sorun yaratmayacakmış. Bu şekilde çözülmüş.
Hadi bakalım. Önemli bir değişiklik.
Evet. Çin'den Microsoft'a vergi cezası gelmiş.
140 milyon dolar vergiden kaçma cezası.
Vergiden kaçma cezası. Evet.
kaçırma. Aslında da hani İngilizcesi evasion, kaçma gibi oluyor. Ya firmalar, büyük firmalar bu tür cezaları çok yemeye başladılar. Google'da
Fransa'dan
falan
mı yemişti geçenlerde haber?
Yalnız kaçırdıkları miktara kıyasla herhalde bunlar havacıva yani.
Ama uzun vadede belki devam ederlerse eklene gidiyordur.
Bilmiyorum. Ya esas istenen kaçırmamasını sağlamak şeylerin, firmaların. Onun için düzenlemeler yapmaya çalışıyorlar ama o bir şekilde atlatıyor işte büyük firmalar.
Valla burada şeyi, cezayı kabul etmişler.
Evet.
Ödemeyi kabul etmişler.
Ödesinler bakalım.
1995'ten beri bir şeyleri varmış. Çin ayakları varmış. Şubeleri varmış. İşte böyle bir...
Geçenlerde de bir bunların ofislerine baskın mı olduydu? Değil mi? Çin'deki ofislerine.
Evet, bir şeyler olmuştu.
Ya Çin'de şöyle bir şey yapmışlar. 6 yıldır zarar açıklıyorlarmış ama aynı işi yapan hani denk firmaların hepsi para kazanırken bunlar zarar açıklıyormuş. Dolayısıyla Çin'in Maliye Bakanlığı diyelim. Maliye bölümleri kafayı takmış. Evet, yani ne oluyor şey burada olabilir diye mi? Ve böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Olabilir.
Microsoft'ta bir haber daha. Bu gerçi çok haber sayılmaz ama e-mail uygulaması o Compli'yi alabilir.
Evet, Microsoft hep güzel şeyleri başkalarından alıyor zaten. MS-DOS bile aslında biliyorsunuz başka bir firmanın ürünü. Microsoft tarafından satın alınmış bir ürün. Şimdi de bir Android ve iOS'ta var olan bir e-mail istemcisi Compli'yi gözüne kestirmiş gibi gözüküyor.
Evet, çünkü bir şeyde blog sayfasında bir gözükmüş ama gitmiş.
Yani yazısı yazılmamış ama başlığı konmuş falan, evet, gibi bir şey keşfetmişler Microsoft'un blogunda.
O yüzden şu an hani şey olabilir de olmayabilir bilmiyoruz.
Ya şimdi e-mail'e bir ilgi doğdu.
Evet, acayip.
Google Inbox'ı çıkardı biliyorsunuz e-mail istemcisi. İşte burada da Microsoft'ta.
IBM'de geçen hafta konuşmuştuk.
Doğru.
İsmini şimdi hatırlayamadım. Onun da V'li bir ismi vardı.
Bir şeyler yapmıştı. Ya e-mail vazgeçilmeyecek bir şey.
Ya özellikle ama iş dünyası için
tabii
çok kullanılıyor. Firmalar da bu aralar bu business iş dünyasında falan çok şey yapıyorlar.
Tekrar bir e-mail'e ilgi doğdu. Amaç daha çok daha iyi e-mail istemcileri. Senin çalışma hayatına yardımcı olacak. E-mailini sınıflandıracak. İş Yapılacak işler listesini falan e-mail istemcisinin içine ekleyecek yeni bazı e-mail programları geliştirmek. Evet. Inbox bu yönde bir adımdı. Şimdi bu Accompli'nin çok ben kullanmadım fakat yapılan haberlerde çok başarılı bir istemci olduğu belirtilmiş.
Doğru.
Microsoft da bunu alıp Outlook bazlı istemcisi yerine kullanabilir.
Şey bir de maillerin kategorizasyonu çok önemli ya. O bile evet. Başlı başına bir sorunu çözüyor. Çünkü mesela o fırsat sitelerinin coştuğu zaman da Mailbox'ta bir sürü olurdu. Şimdi onu işte Google ne yapıyor? Topluyor oraya.
Evet.
Promotion'larda sen istersen görme hiçbirini.
Evet.
O yüzden güzel şeyler yani bunlar.
Ya buna ihtiyaç var çünkü çok mail geliyor.
Evet.
Spam'ı ayrı, yasal olanları ayrı. Hmm. Hele bizim gibi bir de işte mesela bizim işimiz gereği bize bir de bülten dediğimiz firmaların haber bültenleri
onlar bayağı yorucu oluyor.
Fırsatlar, tanıtımlar, olar, bular. İyi imdadımıza yetişecek bir şeylere ihtiyacımız var.
Evet. Kötü bir haber. Ankaralı vatandaşların tapu bilgileri çalınmış.
Sadece Ankaralıların mı?
Evet, sen
Ankaralı. Bu haber onunla ilgili de.
Vallahi haberde Ankara'da
ya bu diyor. Örgüt öyle. Ben eminim diğer bütün illerde neler neler olmuştur.
Ya tabii canım.
Vallahi Ankara'daki herkesin şeklinde bir ifade kullanılmış. 1.568.000
kişinin
diyorlar. Sen etkiliyor mu abi? Evet. Sen de Ankara'daydın.
Mal mülk olmadığı için sorun yok.
Konuştuğumuz şekilde içeriden yani tapu müdürlüğünün şeyin içinden bu bilgilerin sağlanıp 500 liradan.
Ya bir vatandaş emlakçıya gitmiş. Öyle çıkmış olay. Adam senin adından direkt değil bakmış. Mi? Senin işte şu var üzerinde şunlar şunlar. Adam da şaşırmış ya yani nasıl oluyor diye. O da demiş ki biz işte kişiden herkesin elinde ne var ne yok evet. Öğrenebiliyoruz.
Evet.
Bunun üzerine polise şikayet edince operasyon başlamış.
Şimdi Hamdi şeyi biliyorsun. Avukatlarda da bütün nüfus bilgileri var.
Evet.
Yani olmaması lazımken var. Çünkü bu da bunu da alacakların en önemli şeyi müşterilerinden birisinin avukatlar olduğunu eminsin. Zaten bankalara falan satmışlar. Ya çünkü şöyle bir şey var. Mesela avukatlar hani başka ülkelerde nasıl bilmiyorum. Ben Türkiye'yi bildiğim için böyle bu cümleyi kullanacağım. Hani Türkiye'de avukatların işinin bir kısmı da birazcık dedektiflik. Çünkü alacaklı takibi yapıyorlar.
Tabii.
Borçlu arıyorlar. O yüzden onlar mesela böyle karanlık bazı adamlara para verip işte hakikaten işte Türkiye'nin bütün nüfus bilgilerini offline olarak kendi bilgisayarlarına yüklüyorlar, koyuyorlar. Bunu da bayıla bayıla alacaklarına emin olabilirsin.
Bunlar 500 lira karşılığında satıyorlarmış.
Evet. İşte bu bilgiyi alacaklardır onlar da. Çünkü dediğim gibi adam bir anlamda dedektiflik yapıyor. Adam arıyor. Adamın mallarını arıyor falan. Onlar bayılırlar bu işe. Şimdi yorum yapanlar arasında belki bu tür konularda daha deneyimli olanlar vardır. Bize bilgi de verirler. İlginç bilgiler de çıkacaktır. Ama işte acı olan bu bilgilerin ortaya saçılması.
Hmm.
Geçen hafta da TC kimlik numarasından adres bulmaca
evet, her hafta
çıkmıştı.
Bir şey çıkıyor.
Her evet. Hafta bir şey çıkıyor.
Yalnız 500 lira abi de hiçbir şey değil. Yani bakkal bile alır.
Bu işle uğraşan adam
için hiçbir şey değil. Direkt alıyordur abi. Tabii.
Emlakçı bütün gün çünkü yok kadastro, tapu, ada, parsel bilmem ne uğraşıyor.
Tabii.
Adam bu bilgiyi offline, tapu dairesinde bu bilgileri sorgulatıyor bilmem ne. Offline kendi bilgisayarında sahip olmak adamın işine gelir.
Evet.
Bir de abi yoksa bile müşteri yaratabilirsin. Hani bana şöyle bir yer lazım diyen adama bakarsın, satmayı düşünür müsünüz diye ararsın bile yani.
Yani arazinin sahibini buluyorsun.
Tabii.
Hani gözüne kestirdiğin. Kupon arazinin.
Abi, işin kötüsü şu. Şimdi sen bunu fark ettin diyelim. Ne yapabiliyorsun ki vatandaş olarak?
Zaten yayılan yayıldı.
Evet.
Artık bundan sonra ne yapacaksın? Onu 500 liraya alan sanki tutup da şey mi yapıyor? O da onun kopyasını çıkartıp kendi emlakçı arkadaşlarına dağıtıyor.
Yok işte polis bunu yapanların peşine düşmüş. 4 kişiyi falan almışlar.
Senin bilgilerin gitti ama.
Gitti mi? Gitti canım. Onlar birazcık arasan internette onlar bir yerlerde.
Doğru.
Yeraltı kaynaklarda yerini almıştır zaten.
Evet.
Neyse bizim de Ankara'da malımız mülkümüz yok ama tabii ki insanların böyle şeylere düşmemesi lazım.
Evet.
Böyle sıkıntılara düşmemesi lazım.
İşin kötüsü senin hiç kabahatin yok abi.
Tabii.
Yani. Bir hack olayı da Sony'den. Bu sefer Sony Pictures.
Bu sefer PSN değil.
Evet.
PSN değil, adamların kendi firma network'ü.
Firma network'ünü çökertmişler.
Evet.
Login oldukları zaman hesaplarına bir hacker grubunun mesajları çıkıyormuş ve yani tehdit ediyorlarmış. İşte adamların bilgisayarlarına girilmiş, bazı dosyalar alınmış ve ziplenmiş. İşte istedik taleplerimiz yerine gelmezse bunları da ortalığa salacağız diye.
Evet.
Tehdit ediyorlarmış Sony'yi.
Şu anda hiçbir şey yapamaz durumdayız demiş evet. Çalışanlardan biri. Ne mail alabiliyorlar, ne gönderebiliyorlar, ne işte aranan telefonlara cevap verebiliyorlar falan. Kitlenmiş Sony Pictures.
Gayet.
Firmanın resmi açıklaması ama şey, şu anda işte bir IT meselesiyle uğraşıyoruz. Konuyu inceliyoruz.
İşte tipik kurumsal mesaj ona.
Ne desin adamlar değil mi?
Sosyal medya hesapları ele geçirilmiş.
Twitter gitmiş.
Twitter yani. Hesapları falan ele geçirilmiş. Felaket.
Evet. Abi ya Sony'de bir şey var ya da hakikaten çok böyle ciddi bir hedef. Herkes
ciddi
ona
mı? Hedef ya.
Orada. Ama yani Samsung öyle değil mi? Sony de öyle, Samsung da öyle.
Belki duymuyoruzdur.
Bir şey ya bir açık da var demek ki bir zaaf.
Ya neredeyse 2-3 haftada bir Sony haberi aynen geliyor öyle. Abi.
Evet. Esas Sony'nin bence kötü haberi şimdi geliyor. Sony TV ve telefondan zarar ettiği için bu sektörlerdeki varlığı biraz ufaltmaya karar vermiş.
Şimdi benzer bir haber birazdan Samsung'dan da gelecek.
Evet.
Sony kazan yani biz bak mesela Xperia şu anda biz Xperia Z3'ün daha hala elimize geçmedi. İncelemesini yayınlamadık diye bize e-mailler geliyor, tweetler atılıyor. Her yerden bize yağıyor. İnsanlar Xperia Z2, Z1 işte kompakt falan filan kendini paralıyor ama aynen. İşte toplamda yetmiyor demek ki işte.
Ona bakarsan Türkiye'de Vayo çok iyiydi. Ne oldu? Engel olabildi mi?
Vayo yani, kalktı.
Vayo gitti.
Şimdi bu telefon ve TV işi tatmin etmediği için bunun yanında Sony'nin tabii tek olduğu şey var. Şimdi iPhone alıyorsun, içindeki optik algılayıcı Sony.
Evet.
Bu tür kazandıran şeylere, kalemlere yönelip telefon falan gibi, PlayStation gibi kazandıran kalemlere yönelik telefon gibi, televizyon gibi kazandırmayan kalemlerde azaltacağı, kaldırmıyor, kesmiyor da model sayısını azaltacak. Ha ama mesela şu da iyi olur. Sony'nin 6 ayda bir yeni Xperia çıkarmaması kendisi için hayırlı olur.
Evet.
Ya özellikle Z2 alanlar. Z3 6 ay sonra mı ne çıktı?
Aynen öyle oldu.
Ya amiral gemisi.
Z4 de şimdi geliyor diyorlar işte.
Amiral gemisi 6 ayda bir değişmez.
Bir de şöyle bir kötülük var abi. Şimdi 6 ay sonra çıkıyor ya. Ama sana bir önceki Türkiye'ye mesela daha yeni gelmiş oluyordu. Z2 çok geç geldi.
Evet.
Yani Türk kullanıcısı için o süre 6 ay bile değildi. Z2 Türkiye'ye geldiğinde Z3'ü artık biliniyordu.
Ya amiral gemisi dediğimiz üst düzey telefon almış adam birazcık şu telefonun keyfini sürmek ister.
Evet.
En yükseği bu demek ister. Birazcık havasını atmak ister.
Doğru.
Bu adama tamam o adam büyük olasılıkla imkanlarını zorlayacak edecek o Z3'ü de alacak. Z4'ü de alacak. Bu şeye meraklı adam ama o adam alıyor diye zaten işte böyle çok da üzerine gidersen.
Aynı şeyi şimdi şeyde yapıyorlar. Fotoğraf makinelerinde de biliyorsun. Sürekli Mark 2'ler vesaire derken bir sürü model çıkarttı Sony. Ben şu an Sony'nin hani şu Sony 7 A7'lerini ezberden sayamıyorum. Hani çok fazla model oldu. Kontrol etmem lazım.
Şimdi aynı şeyin Samsung cephesindeki yansıması da haber oldu.
Evet. Bu arada şeyi geçmeyelim. Sony şeyde de küçülüyor. TV'de de küçülüyor.
TV çok ilginç bir şey. TV'de kimsenin yüzü gülmüyor.
Evet.
Abi çünkü bir yenilik yok. Yani tamam zorladılar 3 boyut yok. Zorladılar 4K falan
yenilik
ama yani.
Yenilik var da yenilikler öyle sattırmıyor işte.
Ama işte content yok onu kullanacağın doğru düzgün.
Değmiyor.
İçerik olmadığı zaman 4K televizyon olmuş.
Televizyonun sorunu şu abicim. Televizyonu aldın mı ölene kadar kullanıyorsun.
O da var
çöpe gidene kadar kullanıyorsun.
Dayanıklı tüketim malzemesi.
Sana televizyonu değiştirtmesi lazım. Telefonu her sene değiştiriyorsun. Bilgisayarı değiştiriyorsun. Televizyonu değiştirmiyorsun. Ama bir şekilde sana değiştirtebilmesi lazım. Olmuyor. 3D çıktı. Değiştirmedi insanlar. 3D yüzünden kimse televizyon almadı. Ha. Yeni alırken 3D olmasına dikkat edebiliyor. Mesela LED de böyle oldu. Yeni bir televizyon alacaksa adam LED aydınlatmalı olmasına dikkat ediyor ama sırf evindeki televizyonu 3D çıktı diye değiştirdiğini ben görmedim.
Yok.
4K aynı şekilde pahalı Ve içerik olmadığı için yine o da değiştirtmiyor. Şimdi eğimli televizyonlar geldi. Kavisli televizyonlar
bizim
geldi.
Bizim halkımız onu yamuk televizyon diye istiyormuş.
Ya işte televizyoncuların dramı bu. Adamlar sana bir iki kez televizyon satmak için bir şeyler arıyor. Bir türlü olmuyor. O yüzden de mutsuz oluyorlar.
Evet.
İstedikleri hadi, satışı elde edemiyorlar.
Biraz spoiler yapmış olalım. Şu an yanında duran televizyonu herkes gördü bu hafta. Tekno seyir çekimlerinde. Ne diyorsun
4K
şimdi?
4K değil. Bence 4K süper değil. Bir televizyon.
İki şey var. OLED ve işte yamuk.
Ya şimdi bu televizyonu bir kere yani karşısına geçip falan bakması lazım insanların ki anlasın. Bu televizyon kağıt gibi.
Tam
kağıt.
Model ismini de söylesene Murat.
Şimdi bak 55 inç OLED ekranı.
LG'nin.
Tam LG'nin şeyini söyleyemedim. Şimdi ezberimde yok ama zaten bir tane var.
55 inç OLED evet.
Şimdi bu televizyon kağıt gibi. Ama bunu anca yanına gelip görüyorsun.
Öyle.
Yani bunun incelemesinde falan bunu aktarmak çok zor. Bu televizyonun görüntüsü şeyi çok iyi. Ama
ya, ilk geldiğinde biz şeyi anlamadık. Açıldığını anlamadık. Ekran o kadar...
O sıkıntı hep var ya.
Ekran o kadar siyah ki. OLED şeyleri, siyahları o kadar güzel veriyor ki.
Ya bu televizyonda ve bunun benzeri televizyonlarda üreticinin şöyle bir sıkıntısı var. Bu televizyonu böyle meydana falan koyup insanların görmesini sağlaması gerekiyor. Evet. Bunun incelemeyle falan aktarabileceğin kısım şey bilgi. Tamam bilgi aktarıyorsun da deneyim aktaramıyorsun.
İşte mağazalarda oluyor genelde orada böyle bir sürü
mesela,
televizyon.
Mesela sözünü kestim kusura bakma. Bu eğimli ekranları ilk gördüğümden beri ben hep insanlara aynı şeyi söylüyorum. Teknoseyir'de defalarca söyledim. Çok eğimli değil. Çünkü bunu eğimli deyince insanlar 180 derece kasenin içi gibi zannediyorlar.
Evet.
Ve şey diyor adam. Ya ben o zaman işte sağ tarafta oturursam sağ kenarı göremem diyor. Öyle değil çünkü çok hafif bir eğim var. Şimdi kaç derece söyleyemeyeceğim bu radyan ne kadar söyleyemeyeceğim ama çok hafif bir eğim var. Dolayısıyla öyle bir kör nokta yok. Bir tarafta oturunca mağdur olmuyorsun. Her şeyi görüyorsun. Ama bunu biz anlatacağız. Kamerayla çekeceğiz. Doğru düz anlaşılmayacak.
Doğru.
Herkeste var bu televizyon artık. Onu da söyleyeyim. Bu televizyonu adamın alışveriş merkezine hatta hava güzel olduğu zaman işte Kadıköy'de meydana falan koyması lazım.
Doğru.
İnsanlar görecekler.
Şimdi az önce söylediğin şeye geleceğim. Curved olduğu için, kavisli olduğu için sence kavis bir aldırır mı kendine? Senin evindeki televizyonu sen değiştirir misin? Şimdi görmüş biri olarak.
Şimdi sırf kavis yüzünden değiştirmezsin. Ama orada şunu da unutma. Şimdi şey adam da var ya. Hani hayatı arkadaşına, eşine, dostuna hava atmak üzerine kurulu adam da var. Şimdi doğru. O adam sırf kavisli diye de alır koyar. Abi teknolojiyi getirdik işte.
Evet. Şimdi, şey var mı ya? Siz hiç şey gördünüz mü? Telefonların hani ikinci eline çok aşinayız da televizyonların ikinci el satışına falan var mı? O da çok
var,
çok.
Var satan mesela. Var da bir şey yok. Böyle bir deli bir piyasası yok. Yoksa evet. Varsa bir koysan satışa çıkı.
Tabii ki illaki alan.
Şimdi Hamdi şey sorunu var tabii ki. Lojistik kısmı.
Değil mi?
Taşıması şimdi bunu kargoya versen
bela abi bela.
Sıkıntı. Nasıl gidecek? Kırılmadan gidecek mi?
Ömür boyu kutusunu saklayacaksın bir defa.
Evet, koskoca kutuyu saklayacaksın. O yüzden şey yok. Aktif böyle sürekli insanlığın ilan verdiği, satın aldığı bir ikinci el pazarı ben görmüyorum. Ha, ama tabii ki var. Hani şimdi satışa koysan
tabii.
Alan çıkar.
Ha, deneyelim.
Bizim değil, bizim olsa.
Şey, o neden ne diyorsun?
Vallahi işte kağıt gibi.
Renk açısından, kağıtlı tamam.
OLED'in renkleri çok doygun. Dolayısıyla ya çok güzel bir televizyon bu. Ben bir tek bunun ayağına takıldım. Beğenmekle beğenmemek arasında kaldım. Yekpare, kendine şey bütün kendiyle bütün bir plastik şeffaf ayağı var. Kavisine uyan.
Evet.
Ben beğenmekle beğenmemek arasında kaldım. Bizim daha önceki LG televizyonlarda da gördüğümüz bir akıllı kumandası var. Hani böyle ekranda mouse'u
evet.
Senin hareketin de o hareket ettiren falan. Yok bunun da olmuyor.
O sinirlendiriyor biraz insanı abi.
Normal biz bildiğimiz babadan kalma kumandayı tercih evet. Ediyoruz.
Ha şu var. Aslında biz ne tercih ediyoruz? Biz bağladık klavyeyi buna. Mis gibi kullandık.
Ya akıllı televizyona artık gerekiyor. Çünkü televizyonda Twitter var.
Yani. O klavye de bir inceleme konusu olacak değil
tabii.
Mi?
Tabii. Klavyesi tabii LG değil.
Evet tabii canım.
Onu Logitech. Yani tabii televizyona özel klavye değil o.
Tabii.
USB ama çalışıyor. Kablosuz klavye. Hı hı. Fakat Logitech kendi bu K400 bizim daha önce de kullandığımız klavyesini şey yaptı. Çok böyle televizyonlara odakladı.
Ama yanında touchpad'i falan var yani. Evet. Sanki klavye, mouse. Kucağında, salonda kullan gibi.
Evet. E bu televizyonların da ihtiyacı var böyle bir şeye.
Ben şöyle...
Uzaktan kumandadan tabii, yazı tabii, girmek. Tabii.
Değil mi ya?
Ölüm. İlginç.
Şey de kötü abi, biz denedik onu. Bazı kumandaların arkasında Philips'te yanılmıyorsam vardı, klavye var.
Klavye oluyor. Hmm.
Ama yani senin taktığın Logitech gibi olmuyor hiçbir zaman o deneyim.
Ya, o da uyduruk bir klavye oluyor çünkü. Evet.
Ben şunu söyleyeyim, bu OLED'i gören... Ya OLED bence 4K'ya da 3 boyutu da bırak, OLED aldırır sana, televizyonu değiştirtir. Bence.
Ya şimdi bu televizyona çok takıldık. Şimdi bizi dinleyenler görmüyor, etmiyor neden konuştuğumuzu.
Yok, bunu söylememin sebebi bütün hafta gördüler. Çok soru geldi bununla ilgili. Hmm. O yüzden dedim bir giriş yapalım. Çünkü evet, daha var incelemesine.
Yok, şimdi inceleme aradan çıkacak. Ben bir iki şey daha söyleyeceğim.
Neredeyse değil mi?
Şey, incelemeye bir şey kalmayacak. O yüzden incelemesine bir şeyler kalsın.
Devam
kalsın.
Edelim biz. Televizyoncuların durumu zor.
Zor. Zor.
Bağladık konuyu.
Evet. Google hesabınıza hangi cihazlardan eriştiğimizi gösteren bir güvenlik özelliği kullanıma sunmuş.
Evet, böylece artık eskiden hani browser bazında bunu söylüyordu. Şimdi hani iPad, işte Windows Phone, Nokia falan gibi cihaz ismiyle de yer ve cihaz ismi göstererek
İstersen
istiyor.
Oradan tek tek erişimlerini de kaldırabiliyorsun cihazlarına.
Evet.
Veya huylandıysan en üstte şey var. Bir seçenekle tüm güvenlik ayarlarını değiştirebiliyorsun.
Kesinlikle evet. İyi olmuş.
Google'ın Account Checkup, Google'ın altında Account Checkup dizininden erişebiliyorsun. İyi bir şey. Android kullanıcıları falan özellikle severler bunu.
Arkasında devletin, yani bir devlet olan biliyorsunuz şeyler oluyor. Virüsler, malware'ler vesaireler bu aralar moda. Şimdi onlardan bir tanesi daha keşfedilmiş.
Uzun zamandır aktifmiş.
2008'den beri diyorlar ki aktif bu.
Ve
casusluk yapıyor.
Bu zararlı değil, bilgi toplama amaçlı.
Tabii.
Evet. Ama bunun İran'ın nükleer programını sabote eden Stuxnet'e yakın bir şey olduğu.
Aynen öyle.
İfade ediliyor.
Ya zaten şey diyorlar, çok amaçlı yapılmış. Sen böyle modül ekleyip çıkarabiliyorsun yazılımı. Evet. İstersen keylogger oluyor, istersen işte kameradan görüntü alıyor, istersen ekran görüntüsünü alıp gönderiyor. Yani tam i̇stersen hedefe yönelik. İşte istersen belki saldırı da yapıyordur Stuxnet gibi.
Bunu artık o kadar iyi yapıyorlar ki bunun içine Hamdi'nin dediği gibi pluginle şey ekliyor adam. Outlook plugini ekliyor. Outlook'a saldıracak çünkü senin bilgisayarında zaten var ama Outlook şey falan vardı ya, ekran görüntüsü alıyor. Sen Outlook modülü ekliyor. Sen Outlook'u açtığında sana söylemeden ekran görüntüsü alıp işte ana sahibine yolluyor, ana server'ına yolluyor falan. Bu hükümetlerin destek olduğu yazılımlar bu kadar güçlü ve yetenekli
ve
yazılımlar.
Yarısı diyorlar şey yapılan, gözlemlenen sistemlerin Rusya ve Suudi Arabistan'mış.
Evet, çünkü hedefli yollanıyor.
Hedefli saldırı bunlar.
Hedefli yollanıyor.
Türkiye'nin adı geçmemiş evet.
Genelde bunlar Türkiye'de de zaten hüküm sürmüş oluyorlar.
Oluyorlar değil mi?
Evet.
Arkasında devlet falan diyoruz da büyük ihtimalle de o da Amerika'dır zaten.
Canım.
Ya Çin, Amerika, Rusya bunların genelde geliştirildiği yerler. Birbirlerine salıyorlar yetiştirip bunları.
Tabii. Ve hani her büyüğün desteklediği ülkeler oluyor da alt ülkeler.
Evet.
Onlar. Galaxy S5 satışları Samsung'un hedeflerini tutmamış. Geçen az önce yaptığımız haber. Daha az model çıkaracaklarmış.
Evet, onlar da %40 Samsung'un beklentisinin altında kalmış S5'in satışı.
%40 çok büyük ya.
Tabii. Buna da tepki olarak firma 2015 yılında daha az model.
Bu da şey değil mi abi? Yani şimdi az önce söyledik, televizyonu değiştirtecek neden sunmuyorlar? Şimdi ben S4'ü niye değiştireyim ki? Ya da ne bileyim Z2'm varsa niye Z3'e geçeyim ki?
Evet. Özellikle de S5 zaten çok da öyle bir heyecan
bir
katmamıştı.
Bir de abi Samsung'un şeyi biliyorsun. Ne denir? Böyle bir kalite hissi vermiyordu ürünleri.
Evet.
Dolayısıyla ucuzcu bu Çin markaları çok sıkıştırdı.
Şimdi Samsung...
Şimdi değiştirmeye çalışıyor evet,
metale,
Samsung konu.
Metali evet. keşfetti tekrardan mesela. Evet, metale deniyorlar. Dönmeye çalışıyor.
Eskisi gibi değil yani artık. Tablet, Tab S falan çok güzel.
Valla S serisi daha belki öne çıkıyor ama ben Note serisini asıl Samsung'un amiral gemisi onu görüyorum.
Hı-hı. Bence de doğru.
Ve daha böyle hani dikkate değer.
Aynen haklısın abi.
Hani sana bir S5 mi, S mi verelim, Note mu verelim desen Note
ben
ver
Note derim. Kesinlikle. Çok az kullandım onu da söyleyeyim o yüzden söylüyorum. Uzaya ilk kahve makinesi gönderildi. İtiraf edin. Hanginizin haberi bu?
Benim haberim. Ya ama güzel bir haber değil mi abi? Astronotlar uzay orada içemiyorlarmış.
Kahve makinesi götürmüşler 20 kilo.
20 kilo. Ama şimdi şöyle düşün. Orada kahve yapmak bile bir dert. Evet. Çünkü yer çekimi yok.
Şimdiki gibi kettle'ın düğmesine basıp da yapamıyorsun.
Özel tasarlanması gerekiyor.
Ruslar da galiba Havyar götürmüşler.
Onu da diyecektim. Havyar da götürü demiş.
Havyar götürür. İyice bayağı konfor arttı.
Lavazza ve bir firma daha birlikte çalışmış. Argotec. Evet.
Lavazza zaten ünlü kahve markası. He.
Ya şimdi bu Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronotlar bayağı kalıyorlar orada.
Evet.
Yani neredeyse 6 aya varan sürelerle orada çalışıyorlar. Şimdi yani kahve içmeyi seven bir adamsa...
Yalnız bu haberdeki içmesin. Görsel de hani insanın bütün kahve içme hissiyatını kör etmek için birebir yani.
Şimdi tabii bardağı falan koyamayacağın için orada onu kahveyi direkt astronotun poşete dolduruyor.
Dışkı örneği gibi olmuş bana.
Poşete dolduruyor. Ortalığa He. saçılmasın diye.
Abi orada yediği diğer şeyler de bundan farklı olmadığı için.
Ya bir, biz Murat'la hı. uzay sergisine gitmiştik. Orada neler astronotların yiyeceklerini falan gördük. Hiç heyecan verici şeyler
hiç,
değildi.
Hiç.
Ya işte bunun mesela NASA'da sırf bunun için çalışan birimler de var. Çünkü oradaki ya yemek insan hayatının çok temel şeylerinden biri. Evet. Ve hani Mars'a gidecek adamlar için mesela hani bunlar hadi 6 ay falan. Bir de orada 2 sene 3 sene yolculuk evet. yaptığını düşün. İyice veya gittiğin yerde diye. Hiçbir şey bulamadığını ya. Düşün.
Ama bu
kahve... NASA buna çok çalışıyor. Nasıl yapabiliriz? Nasıl daha güzel hale getirebiliriz?
Evet. Ya bir yerde bir şey bulamayacağı kesin. Astronot... Büfe bulamayacağı kesin.
İşte o hep efsane şey var ya bir hap yutuyorlar ha. her şeyi karşılığında. Onu istiyorum yani bana gelsin ben işte. Yemek yemek istemiyorum.
Abi psikolojim bozuluyor. Öyle diyorsun da bir şöyle bir vücut buçuk İskender'i oluyor. Yemek istiyor Hayır, insan
şu anda da
yerden.
Bozuluyor. Bir salatalık yiyorsun tadı
bak,
yok.
Bak yine yemeğe bağladık.
Yine yemek muhabbeti.
Yani aslında yani uzaydaysan ve işte garip psikolojileri de var. Mesela dünyadan işte evden uzak olma sendromu falan gibi şeylere Tabii. giriyorlar.
Ve bir de şeyi de bak o uzay sergisinde otur şeyler vardı ya. Vardı. Bir de bu yemeğin geri çıkışı var. Tabii, o da dert uzayda.
O da çok büyük
Onun
dert.
Da az olmasını istiyor adam evet, tabii, mümkün haklı. Olduğu kadar. O da büyük dert onun için.
Ya ama işte uzun süreli görevlerde bunlar büyük sorun. Yani psikolojinin bozulmaması lazım. Çünkü milyar dolarlık projeler her biri.
Tabii,
adam yoksa... delirip de oradaki düğmeye basıp bütün olayı içine edebilir evet. yani.
Ama siz orada yani mutlu olmazdınız herhalde. Siz kahveyi çekirdekten yapıyorsunuz.
Ya uzaya gideceğim.
Uzaya
niye
gideceksem 6 ay kasarım ya. Sorun olmaz. Ya.
Camdan bakıyorsun, dünyayı uzaktan görüyorsun. Niye mutlu olmuyorsun? Herkesi bırakmışsın, oh.
Ya mis gibi.
Arayan
ya eziyetli bir iş. Yani hani böyle uzaktan güzel geliyor aslında ama çok şey eziyet. Yani tıraş olmaktan tut da evet. bir şey vardı ya, şu Kanadalı astronot vardı. Hep bunların videolarını çekip yayınladı son bu yıl içinde. Adını unuttum şimdi. Tıraş olmak bir dert, duş almak bir dert.
Tabii.
Yani bizim dünyada alıştığımız şeylerin hiçbiri orada yok.
Doğru. Doğru.
Bir de her günlerini mesela yer çekimi olmadığı için bu kasları erimesin falan diye her günlerini en az spor. 3-4 saatini spor yaparak geçiriyorlar.
Bisiklet falan. Ya. Çünkü yer çekimi yok.
Çok zahmetli bir iş yani evet. uzayda olmak.
Ya ilk başta süper geliyordur yer çekimi yok falan bin türlü oyun yaparsın da sonrası ondan bile sıkılırsın evet. tabii ki.
Ya bir de hiç alışmadığın şeyler var abi dünyada şimdi biz alışırız. Bir yerden bir şey çekerken falan hemen tutup çekiyoruz. Orada sen, kendini sabitlemeden evet. çektin mi gidiveriyorsun.
Sen gidiyorsun. Sen. Evet.
Onlara alışıyorsun tabii birkaç hafta içinde.
Evet. Ama bugün trailer'ı çıkan Star Wars'ta hiç öyle dertler yok, yok mesela tabii. direkt.
Ya o zaman basıyorsun, film olmaz. Gidiyorsun.
Evet, teaser çıktı bu arada. Hani onu da söylemiş olalım.
Valla bu hafta zaten sinema şeyle geçti. Bir Jurassic ya. World
evet.
trailer'ı çıktı. Orada şeyden eleştirildi. Dinozor uydurmuşlar. Hani eskisi gibi T-Rex falan gibi var olan şeyler değil. Kendileri işte biz hibrit yaptık falan diye dinozor uydurmuşlar. Ona da dendi ki ya bu ne işte canavar filmi yapmışlar. Eskisindeki gibi.
Godzilla diyorsun.
Evet diye eleştirildi.
Evet.
Star Wars'un ki daha talihsiz ama oradaki eleştiriler daha acımasız. Yani ve katılıyorum da birisi şey demiş ya bu komedi filmi mi demiş. Birazcık ben de öyle hissettim.
Yani teaser'dan çok bir şey anlamıyorsun. Teaser çünkü.
Evet. Çok kısa evet.
Orada millet şeye takılmış. Bir şey bekliyordum zaten böyle bir daha önce gözükmeyen bir ışın kılıcı uydurulur diye evet. Kesin bekliyordum.
Uydurulmuş.
Uydurulmuş. Her filmde uyduruyorlar çünkü. Evet. Ama bu seferki gördünüz mü yana doğru şey yapıyor. Ya,
ışın normal, baltası
long,
yok mu?
Long sword baltası. Gibi şey yapmışlar.
Evet o pek olmamış.
Bir sonraki i̇nternette
şimdi konuşulan şey bu. O adam kendi elini keser. Bunu konuşuyorlar.
Ya bunun internete sızmasına ben şaşırdım. Çünkü bugün dünyada insanlar sinemaya gittiler.
Evet.
Bu trailer'ı izlemek için. Ya, bu başka bir filmin başında evet, yayınlandı. O filmi izlemeden çıktılar.
Şöyle bu aynen öyle. Bu şöyle bir sızma gerçekleşti. Sızan şey trailer değil aslında bakarsan. Trailer'ın gösterileceği haberi sızdı. Ve hangi sinemalarda tamam. Hangi filmlerden önce göstereceği tamam. Sızdı. İnsanlar senin dediğin gibi filme değil teaser'ı görmek için
evet,
o filmleri hak
ettiler. Bilet aldılar gittiler. Filmin başında bunu gelecek program.
Evet.
Abi, bunu bu seyredip fazla çıktılar. Ya biraz.
Aynen öyle olmuş.
Yani, bir dakika mı sürüyor? Ne kadar sürüyor? Yani
çok kısacık bir şey.
Bilmem kaç saniyelik bir şey.
Teaser.
Fragman.
Evet. Bari gitmişken filmi de izleseler.
Tabii şimdi bir trailer ve teaser diye iki kavram var. Evet. Bunların Türkçeleri trailer'a fragman deniyor da.
Evet. O da Türkçe mi artık?
Teaser'a ne denilir? Teaser mi? Böyle merak uyandırmayı
taciz
hedefleyen kızıştırıcı
bir şey. Kızıştırıcı evet.
Bunu böyle dersen
buna
böyle anlaşılır.
Bir şey bulmak, Türkçe bir karşılık bulmak lazım.
Evet.
Şimdi bu trailer mı teaser mı?
Tadımlık mı? Teaser tadımlık gibi bir şey uydurulabilir.
Tadımlık aynen öyle.
Evet neyse o da gündemimize böylece konuk oldu.
Aynen öyle. Kore'de telsizsiz diyorum. Selfie çubuklarına hapis cezası. Bu ne ya?
Abi selfie çubuğu diye bir şey var ya bu dünyada.
Şimdi selfie çubuğu diye bir şey var evet. Hatta hani ben bunun adı ne falan diye kıvranıyordum. İşte selfie çubuğu falan diyorlarmış. Yani. Bu çubuğa koyuyor telefonu uzaktan çekiyor tamam, kendini. Biliyorum. Geniş açıyla çekiyor. Şimdi bu çubuklar Bluetooth.
Doğru.
Luymuş.
Bazıları.
Ben kullandım.
Ki hani düğmeye basıp fotoğrafı çeksin
kesinlikle.
Diye.
Doğru.
İşte bu Kore'de hani bu çubuklar çok yaygınmış ama kimisi tabii Bluetooth radyo dalgalarıyla haberleşiyor tamam. Ya. Hani Kore'nin radyo iletişim kurumundan onay almamışları varmış piyasada.
Tabii, tabii.
Kore bunlara feci kafayı takmış. 3 yıl
abi
hapis.
Çok satılıyormuş çünkü. Orada ya. Bir büfeciyle röportaj yapmışlar. Günde 5-6 tane satıyorum diyor adam.
Daha 27 bin dolar ceza ya da 3 yıla kadar hapis bu Kore işte Kore Telsiz Bakanlığı'ndan onay almamış
bizde
olanları.
Bizde de TRT bandrol istiyor mudur bunda?
Valla bilmiyorum da bizde bunlar çok pahalı.
Onu benim bütün arkadaşlarım dışarıdan aldılar abi ucuz ucuz.
Selfie çubuğu.
Selfie çubuğu.
Allah Allah bunun bir adı yok mu ya?
Yok.
Öz ne? Çekim çubuğu.
Öz çekim, evet. Öz çekim çubuğu.
Allah bilmiyorum bayağı bizi zorlayacak bir kavram.
Evet.
Her gün en az 12 çubuk satıyormuş Hamdi büfeci. Lee adındaki
bu
büfeci.
Bu işe mi girsek bilmiyorum.
Ya onu Çinli bambudan yapar ya.
Düşünsene annen soruyor oğlum ne iş yapıyorsun? Selfie çubuğu satıyorum.
Açıklayamazsın zaten.
İşte biz editör olarak hani açıklayamıyoruz falan diyorduk ya. Bunu evet. Yapan adam hiç herhalde anlatamaz derdini.
Netflix yöneticisi TV yayınları 16 yıl içinde ölecek demiş. Çok meraklı insanlar şu şeylere...
Hep bir şeyler ölüyor da hiçbir şeyin önünü evet. Yok.
Ya yalan değil ama ya bu broadcast hani böyle herkese yapılan yayının evet. Sonuna geliniyor artık. Ben de öyle düşünüyorum.
Çünkü herkes kendi istediği zaman istediği şeyi istediği zaman seyretmek istiyor. Kimse televizyonun tabii. Başına geçip
kesinlikle.
Muhteşem Süleyman başladı mı ne zaman başlayacak yarım saat kaldı falan diye beklemek istemiyor kardeşim. Adam gece yatıyor, tabletten seyredeceğim ben diyor.
Veya televizyonlar da artık işte akıllı oldu. YouTube'u oradan izliyorsun,
evet, telefon, açıyorsun. Telefondan seyredeceğim diyor. Dikkat ederseniz bütün güncel televizyonlarda, bu haftada televizyona takıldık. Bütün güncel televizyonlarda kayıt da var artık. Çünkü yani işte o kayıt da aynı şeyi tatmin etmek için.
Doğru.
İnsanlar beklemek istemiyor kardeşim. Kendine uysun istiyor televizyon. Netflix'te dizi ve film kiralama servisi Türkiye'de hı-hı. Yok. Dünyada çok, Amerika'da çok yaygın.
Türkiye'ye bir ara geliyor gibi olup gelmediler.
Ya bu Hulu falan evet. Bunlar bir Türkiye'yi yokladılar. Hayata geçirmediler. Netflix'in büyümesini dikkate alan yöneticisi böyle bir kehanette bulunmuş.
2030'a kadar.
2030'a kadar bu normal işte havadan yayınlanan ya da işte kablo TV'den falan yayınlanan televizyon sistemi gider demiş. Hı hı.
Şey de gidecek o zaman işte şimdi zapping diye bir kavram var mesela. Geçiyorsun alıyorsun kumandayı ne var diye çat çat çat geziyorsun.
Evet.
Orada herkes kendi programını yapacak.
Ya zaten bir yerden sonra televizyon sana şey sunmaya başlayacak. Ya da ben bunu istiyorum. Kardeşim hiçbir spor programıyla ilgilenmiyorum. Hı. Hepsi yansa bitse de umurumda değil. Hı hı. Bana gösterme bunu. Ben hani bundan haberim bile olmasın. Yani hı. televizyon bunu filtrelesin bana... Alakart bir seçim sunsun.
Ya abi zaten işte YouTube şimdi bunu yapıyor. Senin izlediğine benzer videoları gösteriyor sana. Evet. Sen belli kanallara abone doğru. oluyorsun falan. Evet.
Şu an bunun yapılamamasının sebebi de biraz da seni televizyonla senin aranda bir ilişki yok. Seni tanımıyor televizyon.
Televizyon evet körlemesine yayınlıyor. Şey de böyle bir yandan sonra zaten şu da televizyon yayınını zorlayacak. Şimdi televizyona reklam veren adam körlemesine ateş ediyor.
Doğru.
Yani veriyorsun televizyon reklamı. Hatta bazen o reklamlar salak salak saatlerde çıkıyor. Gece 1'de oyuncak reklamı çıkıyor mesela. Çocuğu tavlaması gerek ya da gofret reklamı çıkıyor falan. Yayın reklamı verenin parası kesinlikle çarçur oluyor.
Öyle.
Bir süre sonra reklam veren de diyecek ki böyle olmaz kardeşim. Ben hedefime ulaşmak istiyorum. Bana evet. diyecek bunu garanti et. Ben kot pantolon reklamı bilsem benim gençlere ulaşacağımı garanti et diyecek. Televizyona fırça çekecek orada. Hmm. Bunu diyecek yapamıyorsan ben internete gidiyorum.
Doğru.
Çünkü internette Facebook'a gidiyorsun abi. Facebook diyor ki senin reklamını 18 yaşındakilere mi göstereyim 19 yaşındakilere mi göstereyim seç diyor. Ve bunu seçtiğinde adamın bilgisini bildiği için Facebook senin reklamını hakikaten doğru. 19 yaşındaki Bakırköy'de oturan kızlara gösterebiliyor.
Evet.
Bir süre sonra reklam veren isteyecek bunu. Olmuyorsa olmuyor diyecek.
Bir de televizyon yani, çok pahalı.
Çok pahalı. Bunun karşılığında tamam büyük bir kitleye erişiyor ama işte körlemesine atış hiçbir hedefleme yok.
Yıllarca o yüzden şeyin işte olması için çalıştılar ya ürün yerleştirme. Çünkü o da hedefli.
Abi bir de şöyle düşünün. Şimdi 2030'a kadar demiş. 2030'a kadar bir nesil değişecek.
Tabii
ve yani. YouTube hayatının merkezine oturmuş nesil artık.
YouTube ya da artık ne çıkarsa. Olacak.
Veya işte evet neyse. Yani internetten tabii. video izlemeye alışmış. Orada kendi içeriğini kendi oluşturan bir nesil gelmiş tabii. olacak. Ve bunlar o zaman televizyonlar daha da akıllanacak. İnternet hızları daha da iyi olacak.
İşte, tabletler falan farklı olacak. Şimdi bizim benim çocuklar 2 yaşında. Adamlar bir şekilde tabii YouTube ne bilmiyorlar ama bir şekilde şeyi biliyorlar. İstedikleri çizgi filmin günün her saatinde izlenebildiğini biliyorlar. YouTube'da çünkü bölümleri var istedikleri şeylerin. Her şeyi yüklenmiş. Bizim çocuklar bunun iPad'den, iPad'e de iPad diyorlar. Onu da öğrenmişler. iPad'de istedikleri şeyin istedikleri saatte gece yarısı, günün ortası olduğunu biliyorlar. Biz öyle değildik. Biz televizyon akşam 7'de mi ne açılıyordu benim ben çocukken. Öyle bekliyorduk. İstiklal Marşı okunuyordu. Onu işte bir de ayakta falan duruyorduk İstiklal Marşı okunurken. Öyle öğretmişlerdi. Evde yalnız bile olsan hazır onda duruyordun. İşte İstiklal Marşı okunurdu. Sonra çizgi film, Arımaya falan, Vikingler. Öyle ağzımız açık. Seyrederdik.
Abi televizyon kanalı kapanırdı, biterdi yayın.
Kapanırdı. İstiklal Marşı'yla da kapanırdı.
Evet.
Sonra kapanırdı televizyon hakikaten. Hatta o televizyonu İstiklal Marşı'na kadar seyretmek çocukken bir şeydi. Achievement'tı.
Evet, olaydı.
Başarıydı hani gece şeye kadar, dibine kadar seyrettim televizyonu. Kuruttum. O bizim çocukken bir başarıydı. Yani aslında biraz suçlu bir başarıydı da. Evet. Hani bir şekilde anneni babanı kafalayabildiysen o zaman o şekilde kadar. Bir olaydı. Biz öyle büyüdük. Şimdiki çocuklar için öyle bir kavram olmayacak işte. Şimdi biliyorlar ki...
7-24.
Şeyi biliyorlar mesela televizyon seyrederken de kanalın değişebildiğini biliyorlar. Yani orada uyduruk bir şey çıkmış. Onu seyretmek zorunda olmadığını biliyor. Hani nasıl olduğunu belki çok anlamıyor ama bizim oğlan geliyor kumandayı işaret ediyor bana. İşte o bir şeyler diyor. Değiştirttiriyor. Bu adamlara... 2000 30 yılında nasıl şeyi seyrettireceksin? Saat 20.45'te başlayacak. Bak bekle. Şimdi reklamları seyret 15 dakika sonra başlayacak. İstemeyecek tabii ki bunu.
Öyle. Yalnız çocukların şimdiden Apple'cı olmasına bir şey demiyor musun?
Ya o annelerinde iPad var. O yüzden iPad kullanıyorlar. Ben de olsa Android kullanırlardı. Şeyi öğrenmişler ama home tuşuna falan basıyorlar. Geri dönüyorlar
çok
falan.
Çok hızlı öğreniyorlar. Yani. Evet.
Ama küçük çocuklarda şimdi şey sorunu var. Televizyonu da tablet, büyük tablet olarak ya, zannediyor ve şeye deli oluyor. Hani baksınca tepki vermiyor ya.
Evet.
Tıklanmıyor ya. Ona deli oluyor niye tıklanmıyor diye. Ya. Bu eğimli televizyonu görseler iyice herhalde ambel oldu. Tablet eğildi. Gözüyle bakacaklar.
Evet. GoPro drone işine giriyormuş. Şaşırtıcı değil.
Zaten dronlara
hep GoPro takılıyordu.
Hava araçlarına hep GoPro takılıyordu. GoPro herhalde dedi ki bari aracıyı çıkartalım aradan.
Hayır, bu şeyin yolunu açar. Adam kendisine öyle bir entegre eder ki bunu. Yani senin onu DJI Phantom'a taktığından çok daha büyük bir verim alınabilir.
Ya GoPro'nun parası var. GoPro çünkü şeye açıldı. Borsaya kote oldu. GoPro'ya para geldi. Şimdi GoPro şey arıyor, bu parayı nereye gömsem diye. Kıvranıyor. Şimdi tabii biliyorsun şu DJI Phantom falan kendinden kamerayla gelen hazır, kutudan çıkar çıkmaz uçmaya hazır helikopterler bayağı bir ün elde etti, ilgi gördü. Ona onların bazıları da tabii şeysiz geliyor. Phantom kendi üzerinde birazcık uyduruk bir kamerayla geliyor biliyorsun. Hani GoPro kalitesinde olmayan. Basit bir kamerayla geliyor. GoPro o işe girip tamamıyla bu iş bizim elimizde olsun istiyor anladığım kadarıyla.
Evet, bence şeycileri, diğer drone üreticilerini birazcık rahatsız etmiştir bu haber abi. Çünkü full paketi daha ucuza bile satabilirsin. Yani toplam maliyetini düşürebilir. Görelim, ilginç olacak. Bir de şey, yani bu drone, şey GoPro Türkiye'de de resmen var biliyorsun.
Evet.
Ama diğerleri o kadar pek şey değil. Hani ortalıklarda yok. Türkiye'ye de gelir yani bunlar.
Ya şimdi tabii GoPro'nun satış konusundaki başarısı, pazarlama konusundaki başarısı, o viral videoları falan filan. Rakiplerine göre de bayağı güçlü bir firma. Aslında ürünü o kadar iyi değil. Hani en iyisi, bu kameraların en iyisi GoPro diye kesip atamazsın. Sony'nin falan da var. Bir sürü firmanın var. Ya uyduruk firmaların bile var aksiyon kamerası artık. Fakat en iyi bu işi, pazarlamayı, tanıtmayı
orası
GoPro
öyle
yapıyor. Adamlar uçaktan atıyor kamerayı falan. Yani böyle viral videolar yaptılar.
Uzaydan atlıyor işte abi, daha ne yapsın?
Artı GoPro sayesinde şey de çok iyi oldu be. Artık hani böyle ne bileyim bir sürü, mesela benim için havacılık meraklıları için önemli, bir sürü uçak içinden çekilmiş artık video var. Evet. Yoktu.
Yoktu.
Bir sürü pilotun gözünden çekilmiş video var. Bir sürü otomobil yarışı görüntüsü var o şekilde çekilmiş. Eskiden de vardı ama genelde işte arabanın üzerinde sabit bir kameradan falan oluyordu. Şimdi direkt kokpitten çekilmiş uçuş görüntüleri, yarış görüntüleri var. Her türlü ekstrem sporun görüntüsü artık var. Bu GoPro'nun yarattığı devrim.
Öyle.
Her zaman bunu çeken GoPro olmasa da o görüntüleri... GoPro'nun devrimi bu.
Bu arada drone demişken uçaklarla drone'lar arasında baya baya yakınlaşmalar var. Bir tehlikeli hani yakınlaşmalar rapor ediliyormuş.
Evet. Bu özellikle Amerika'da
ciddi sorun.
Ki bu uçan araçlara, drone'lara daha baya bir baskı var biliyorsun. O kadar rahat değil bunları uçurmak kafana göre. Oyuncak bazında olanları demiyorum. Daha büyük çaplılığını diyorum. Hatta yasaktı ticari kullanmak falan biliyorsun. Yavaş yavaş gevşetiyorlar. Fakat yakın tarihte Haziran'ın birinden bu yana 25 olay olmuş mesela. Uçağa, yolcu uçağına fazla yaklaştığı, bayağı fazla yaklaştığı olay yaşanmış uçan aracın.
Tam da havaalanının çevresinde böyle gidip çekim yapmaya kalkıyorlar. Tam uçağın yakın olduğu yerde tabii
tam
yere.
Tam belalarını arıyorlar.
Evet.
Yani çok yaklaşıp böyle yanlışlıkla motora falan kaptırsa aleti. Evet.
Tabii tabii.
Düşürürsün bile uçağı.
Yani bu üstelik hep kalkış ve iniş sırasında oluyor. Normal havada düz uçsa uçak tamam hani motorunun bozulması bir sorundur ama anında felakete dönüşmez. Hı-hı. Ama kalkış ve iniş zaten her an bir şeylerin ters gidebileceği, uçağın daha havaya tutunamadığı anlar. Tabii doğru. O sırada bir çarpışma falan istenecek bir şey değil. Hı-hı. Bu bilmiyorum. Yani bir felaketle mi sonuçlanacak artık bu iş, ne olacak?
Ayağa düştü abi, çok ayağa düştü. Bir bilgisi teknik hiçbir şeyi olmayan adam alıyor, evet. 3000 doları veriyor, süper bir set kurup uçuyor. Uçmaya çalışıyor daha doğrusu.
Valla Murat, bak, şimdi Özkanlar biliyorsun bu işi profesyonel yapıyorlar. Onların zaten Özkan'ın kullandığı helikopterin bir markası modeli yok.
Yok.
Kendisi yapıyor.
Evet.
Parçalarını toplayıp. Tasarımını da kendi yapıyor. Hatta tezgahta parçalar üretiliyor özel falan filan. Ama tabii Özkan'ın kullandığı helikopter daha ağır, daha güçlü falan, daha uzun menzilli. Ama başında da profesyonel birisi oturuyor. Şimdi bu kutudan hazır çıkan cihazlar bambaşka bir boyut getirdi. Bu Phantom, ne bileyim başka işte Türkiye'de yok. Türkiye'de biz Parrot... AR drone diye bir şey uçurmuştuk. Bayağı basit bir şeydi.
O satılıyor hala.
O biraz oyuncak.
Oyuncak.
İşte Phantom biraz daha kabaca, daha video falan çekebiliyor kendi içinden. Drone da çekiyordu da Phantom daha ciddi çekiyor. Hani first person view diyorlar. İçinden uçabiliyorsun falan. Artacak işte, bak GoPro bu işe girecek diye demin konuştuk.
Biz uçaklardan konuştuk da helikopterlere daha büyük risk oluşturuyorlar.
Doğru.
Onların açıkta pervaneleri dönüyor sonuçta.
Helikopterde şey yok. Süzülme pek yok. İşte auto rotation diye bir şey var da tam
pervaneye geldiğini düşünsene. Arkaya veya tepedeki ana pervaneye direkt.
Gerçi pervane parçalar atar buna.
Parçalar atar da abi zarar görür. Yani nasıl zarar göreceği önemli.
Yani uçamazsın, inmen gerekir.
Bu dronlarda yani şey böyle ayağa düşmesinin sebebi şu. Şimdi çok basit. 4 kollu bir şeyi bile çok rahat stabil uçuyor. Herkes uçuruyor. Bundan önce ne vardı? Helikopter vardı. Helikopteri kimse öyle kolay kolay uçuramıyordu.
Tabii. O bayağı bir şey.
Uzmanlık gerekiyordu.
Evet, çok ciddi eğitim gerekiyordu. Bunlara evet. Eğitim gerekmiyor abi.
Çünkü kendisi havada duruyor havada zaten. Duruyor. Şey çok gelişti. Gyro ya. Sistemi ve bunun kontrolcüsü. Bunun da bir beyni var. O 4 motoru kullanarak tabii. Dengede tutan
senin
bir
her türlü hatanı
beyin
düzeltiyor.
Var. Onlar artık inanılmaz gelişti. Hem algoritmaları hem donanımları. Havada kendi duruyor zaten.
Duruyor.
Sen yapıyorsun. Keyfine bakıyorsun, şuraya oynuyorsun.
Şuraya git, buraya git
diyorsun. Oynuyorsun. O yüzden de artacak daha da. Bunun sonuçta şeyleri de var. Şimdi uçağa tehdit oluşturmuyor diye şey ama Lady Bird falan diye el kadarcık olanı da var. Biz bundan 5-6 sene önce şu Pijos falan diye bir şey vardı ya. İlk onda gördük bu oyuncak helikopterleri. Tanıdık. Bende de vardı.
Bende de vardı.
Uçurduk, oynadık falan ama onu bile uçurmak o kadar kolay
çok
değildi.
Çok da uçuramadık.
O birazcık kendi istediği yere gidiyordu. Her zaman senin istediğin yere gitmiyordu. Doğru. Fakat şimdi bu Lady Bird falan bayağı bir platform yani. Bayağı sabit duruyor şeyde. Ya da o AR drone biliyorsunuz hani vuruyorduk.
Evet.
Kendini toparlıyordu.
Toparlıyordu.
Bizde, gerçi onun düşerken de videosu var bizde de.
Her arkasında var.
Bunlar bayağı bir gelişme
öyle.
Oldu. Umarım bir bu iş felakete olmaz. Dönüşmeden bir standart konsensus, akıl birliği.
Yani genelde de felaket olmadan olmuyor.
Akıldan olmuyor evet. Yani yolcu uçağı düşmesin de.
Şimdi bir yandan hala havacılıkta, Amerika'da özellikle şu yeşil lazer belası var biliyorsunuz. Bu yeşil lazer denen bela dalgametreyi helikoptere özellikle tutan gerizekalılar var. Bunlar... Gerizekalı çünkü yakalanıyor. Çünkü şöyle lazeri tutuyorsun o lazer seni de gösteriyor aslında. Hani sen havaya tutuyorsun o bir ucu da sende. Buluyorlar. Buluyorlar ve kötü yapıyorlar yani, buldukları zamanda.
Tehlike ya yani.
Çünkü en azından adamı yani kör ediyorsun ya.
Ya işte şey oldu geçenlerde futbol bir kaleciye yaptılar. Ha. Adam oyundan çıktı yani.
Tabii. Sirkte tutuyorlar.
Değil mi
şeye.
Yani?
O yeşil
trapezdeki adama tutuyorlar ya.
Şöyle söyleyeyim, bırakın insanı. O yeşil lazer benim bir video kameramın sensörünü lekeledi, yok etti yani.
İşte böyle bir bela var mesela. Burada da daha bir henüz bir ortak akıl
troll abi,
oluşmadı.
Troll, bir çeşit troll işte orada. nasıl web sitesinde başımıza geliyor. Orada da aynı adam. Aynı evet. kafada adam işte.
Evet. Optik parçaların üretimini ucuzlaştıran bir teknoloji geliştirilmiş.
Nanoteknoloji.
Silika glass. Evet.
Evet. Bu saf cam saf camdan parçalar işte optik biliyorsun artık bilgisayarları bile optik ışıkla haberleşecek hale getirmeye çalışıyorlar. Fakat bunun için saf camdan üretilen parçaların böyle değişik şekillerde yani dümdüz cam değil de kavisli kubbe şeklinde falan üretilmesi çok zor olmuş. Çünkü onu daha büyük bir parçadan kesmek gerekiyor.
Şimdi o büyük parçayı da çok yüksek ısılarda üretiyorsun evet. falan.
Şimdi bir sistem geliştirmişler. Bir karışım hazırlıyorsun. O karışımı daha düşük sıcaklıklarda, daha kısa sürede ısıtıyorsun. O şeffaflaşıyor. Saf cam haline geliyor.
Karışımın içinde şey varmış işte. O nanoteknoloji dediğimiz şey var ya. 10 nanometrelik evet. Silikon parçacıkları diyeyim işte. Yani cam evet. parçacıklarını su gibi bir reçineyle karıştırıyorsun.
Kalıba döküyorsun.
Sıvı oluyor. Onu kalıba döküyorsun istediğin şekilde.
Evet. İstediğin, istersen işte sonra S harfi şeklinde bir optik
çok daha
parça.
Düşük sıcaklıklarda donduruyorsun. Yani ısıtıp evet. pişiriyorsun aslında.
Evet.
Tam istediğin camı elde ediyorsun.
Hı-hı. Evet. İstediğin absürt formda cam üretiyorsun. Bu sayede de hem ucuza geliyor hem de normalde hayal edebileceğin şekillerde üretebiliyorsun. Onu da işte bu fiber optik teknolojisinde hı-hı. neye ihtiyacın varsa kullanıyorsun. Ama Japonlar böyle bir...
Diyor ki 50 bin yen olan lensin fiyatı 500 yen oluyor bu fiyat şeyle diyor teknolojiyle.
Evet.
Beklenti bu yönde. 3 yıl içinde diyor şey yani piyasada olmasını bekliyoruz diyor.
Evet. Çok büyük maliyet
evet.
Farkı.
Dünyanın en büyük güneş enerjisi çiftliği çalışmaya başlamış.
Nerede?
Amerika'da değil mi? 550 megawatt üretiyormuş. Yani yaklaşık 160 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayması planlanıyor. Ve çalışmaya başlamış.
Güzel.
Güneşten. 2015'te de yenilerini açacaklarmış. Daha büyükleri. 579 megawatt falan.
Gayet güzel.
Darısı başımıza diyelim.
Yani nükleer yerine bunun konuşulması gerekmez mi?
Valla bunun da işte kendine göre işte yer gereksinimi var.
Türkiye'de yani 25 kilometre karelik alana kurulmuş bu. Hmm. Çok büyük bir yer tabii sonuçta.
Ya şimdi mesela işte çöl araziler var. Her ülkenin Türkiye'de bile.
Türkiye'de çöl araziler.
Hani işte Türkiye'de adı Konya çöl geçmese bile çölleşmiş
özellikle.
Yerler var. Hiçbir şey yetişmiyor, etmiyor. Oraya bunları oraylara yapacaksın. Verimli tarım arazisine yaparsan
tabii.
sorgulanırsın. Mantığın sorgulanır.
Ya tam birebir nükleerin karşılığı olacak şey değil ama.
Değil ama işte.
Sonuçta mümkün olduğunca yapmak güneş lazım. Enerjisine kaymak lazım.
Havadan elektrik geliyor aslında aynen. ya.
Tabii. Ve yani. Toprağa gidip yok oluyor aslında.
Evet. Ya da işte geri gidiyor.
Öyle bir miktarda yansıyordu.
Bu arada sen sporla ilgili bir şey görmek istemiyorum dedin ama bu haber önemli abi. Şampiyonlar Ligi.
Ama bu şeyle de bağlantılı.
Evet, teknolojiyle de bağlantılı.
Az önce konuştuğumuz haberle de bağlantılı.
Şampiyonlar Ligi hep Star'ın işiydi biliyorsunuz.
Evet, yıllardır.
Ama gitti elinden. TV Blue ile TRT paylaşıyorlar abi artık şeyleri. Şampiyonlar Ligi'ni.
Yayın haklarını. TV buna girmiş olması çok ilginç.
Evet. Çünkü şunu söylüyorlar. Şampiyonlar Ligi para kazandıran bir şey değilmiş. Çünkü reklam tarafını çok kısıtlıyormuş. Yani sen öyle Digitürk'te falan reklamlardan hep çok şikayet edilir ya. Hani böyle evet. minnacık olur görüntü sağına soluna bir şeyler
evet, gider. TV'de o çok sıkıntı.
Evet. Onu yapamıyorsun abi. Diyorlar ki o yüzden yaptığın, verdiğin parayı alamıyorsun ama burada ilginç olan TV bu. TV evet. Bu'yu bir ara biliyorsunuz çok fazla reklam yapıyorlardı. Şu an çok ben görmüyorum. Olmadı.
Çok büyük yatırım.
O pek tutamadı. Yani en azından hedefledikleri kadar ama futbolla şimdi o ilgiyi üzerlerine çekecekler.
Tabii burada aslında adamın derdi TV Blue'yu tanıtmak.
Evet.
Şimdi bir sürü insan hiçbir alakası olmadığı halde bugüne kadar maç seyredeceğim diye bir işte sormaya başlayacaklar. Bize zaten gelen yorumlardan göreceğiz. Nasıl TV Blue nasıl izlenir? Hı. Bilgisayara program mı yükleyeceğim? Televizyondan nasıl izlerim? En çok gelecek soru.
Kaçağı yok mu?
Adam niye tabletten izlemek zorunda kalsın ki? Televizyondan nasıl izlenir? Kaçağı var mı? Nasıl şey? Telekom'un da amacı bir kere bir göstermek. Çünkü adam oraya girecek. O maçın saati gelmemiş olacak. Orada bakacak ha diziler diyor, film diyor falan. Nasıl oluyormuş, ne filmi var.
Bir de insanlar bu kaçak yayınlar yüzünden internetten yayın izlemeye, maç izlemeye alıştılar abi. Şimdi evet. onlara Steam gibi düşünün. Steam sayesinde insanlar internetten bu sefer yasal oyun indiriyorlardı.
Evet.
Şimdi bu adamlar da bunu ucuza verirlerse bu sefer oradaki o kitleyi de zaten alışmış kitleyi de TV buya çekebilirler.
Doğru.
Şöyle şu anki fiyatını söylüyorum. Bu şey değil, lig olayından bağımsız. Hani full paket diye bir şey var. Aylık 11 lira mesela. 12 lira. TTNet abonesiysen daha ucuz. 9.90 mesela.
Sırf maç için. Gerçi bu yani Türkiye Ligi değil.
Şampiyonlar Ligi.
Bu şey değil.
Onunla öyle. Başlar
ama
sonra.
Ama kaliteli maçlar oluyor abi. Evet. Yani hani futbol meraklısıysan izlemek istersin.
Sırf maç için çoğu kişi Dijitürk'ü falan alıyor. Hı. Biliyorsunuz ve ayda 10 liradan çok üzerinde para ödüyorlar.
Evet.
Dolayısıyla hani yeter ki şimdi 4-6 GB kotalarla falan bu iş nasıl olacak? TV bu kotadan sayıyor mu?
Kotadan saymıyor.
İşte orada mesela bir avantaj falan.
Ama işte şey ne olacak burada acaba şimdi TTNet kullanıyorsan sorun yok da Süper Online kullanıyorsan ne olacak?
Ben TürkSat'tayım.
Biraz
ben...
şeye de giriyoruz. Net neutrality hikayesi
ama
vardı ya.
Yanlış hatırlamıyorsam TV bunun ayrı bir servis haline geleceğini aylar önce konuşmuştuk.
Tabii tabii.
Yani Telekom aboneliğinden ayrıca herkesin erişebileceği bir servis haline gelecekti. Demek ki bunların hazırlığıydı. Bugünlerin hazırlığıydı.
Evet.
Denemek isterim.
Evet.
Maç mı izlemek istersin yani?
Yok. Yani bu ADSL'siz TV Buyu bir görmek isterim.
Benim kullanan arkadaşlarım var. Çok memnunlar. Yani şey diyor, ben normal televizyonu unutturdu diyor. Hı. Onun kutusunu kullanıyor. Kutusu bilgisayardan var. Değil TV bunun kutusunu.
Tamam.
Ben diyor unuttum diyor ya, oradan izliyorum diyor. Ve HD kanallar falan sorunsuz çalışıyor demişti bana bir zamanlar.
Hı. Kullananlar yorum yazsın zaten.
Evet.
Oyun dünyasına geçeyim. Elite bizim beklediğimiz oyunlardan birisi Dangerous. Offline tarafı yani single player modu içermeyecekmiş.
Single player içerecek de offline içermeyecek.
Offline
yani
içermeyecek.
İnternet bağlantısı olmadan oynanmayacak. Yani işte bugün Destiny de öyle.
Evet.
Online olmadan oynanmayacak. Zaten mantığı aynı. Adam diyor ki bütün oyuncuların paylaştığı bir dünya olabilmesi için bu gerekiyor diyor. Ha, ama bunu ilk başta net şekilde belirtmeyip offline modu olacak dedikleri için şimdi zorda kaldılar. Hatta insanlara para iadesi yapma noktasında kaldılar. Bunu böyle yani en baştan açıklamadıkları için.
Sırf o yüzden ama yoksa para iadesi gerektirecek büyük bir skandal yok ortada.
Ya işte konsolunu alıp ya da işte bilgisayarını alıp daha evine gittiysen oynayamayacağız. İnternet bağlantısı gerektiriyor.
Evet. Yeni Need for Speed mobil platformlara gelecekmiş.
Bu sene Need for Speed daha duyurulmadı biliyorsunuz. Need for Speed her sene çıkmasından artık bezmişti insanlar. Bu sene bildiğim kadarıyla bir mola vereceklerdi. Ama tabii tövbe tutmuyor Electronic Arts. Masaüstü için ya da konsol için duyurulan bir şey yok ama mobil için Need for Speed No Limits duyuruldu. İyi haber çünkü Fire Monkeys var arkasında. Bu Real Racing 3'ü falan yapan ya da Need for Speed Most Wanted'ı oynamıştık biz zaten. İncelemesi var Android'de. Onu yapan firma en iyi mobil yarış oyunlarını yapan firma. Onlar bu işin içinde. Bir işte Need for Speed No Limits diye bir oyun geliyor.
Gelsin.
Vallahi iyi olacaktır. Kesin görsel olarak falan gelişkin olacaktır. Ken Block'la anlaşıp reklamlarını da falan oynatıyorlar. Ünlü şoför diyeyim, yarışçı demeye dilim var mı? Çünkü adam gösteri, yarıştan çok gösteri yaptı. Ne diyelim? Şoför. artık çıktığı zaman Can oynar.
Evet.
Yorum yapar bizim için.
Doğru. Bu arada şeyle ilgili haberleri de verelim. Ufaktan kapatalım. Assassin's Creed ile ilgili bayağı bir şey olay çıktı.
Geçen hafta da konuşmuştuk.
Evet.
Dertler bitmiyor.
Bitmiyor.
Dertler bitmediği için Unity'nin Season Pass, sezon aboneliği, bütün çıkacak içeriğe otomatik abone olma seçeneği iptal oldu. Para verenlere bedava bir oyun vererek, ki bu oyunda hani Ubisoft'un güncel oyunları Far Cry 4 falan var seçebilecekleri oyunlar arasında para vermiş olanların. Abone olmuş olanlara bedava bir oyun verilecek. Parayla verilmesi planlanan DLC bedava olacak.
Yani bayağı zarar Ubisoft ettiler yani.
Batırdı Unity'de, Assassin's Creed Unity'de tam olarak işi batırdı.
Evet. Steam'le ilgili zaten çok konuştuk başta. İndirimlere bakın, ihtiyacınız olanları alın.
Evet, yine büyük bir indirim kampanyası var.
Normalde hani oyun ismi söyleriz ama çok oyun var abi. Hangi birini söyleyeceksin?
Valla şimdi biz Cuma gününün işte akşamı bu yayını kaydediyoruz. 5500 küsur oyunda indirim var diyor Steam. Bizi dinleyenler baktıklarında nasıl bir manzarayla karşılaşacaklar bilmiyorum. Çünkü bazı günlük indirimler oluyor. Saatlik flashlar oluyor falan filan.
Ha, ama akışta zaten bayağı tartışılıyor bu konular.
Evet.
Yeni haberler falan olduğu zaman da oraya geliyor. Takip etsinler.
Tabii şunu söyleyelim. Bir de daha yılbaşı indirimi gelecek. Bu birazcık işte Thanksgiving'in Türkçesi nedir acaba?
Şükran günü.
Şükran günü indirimi ya da Black Friday'in indirimi. Bir de daha yılbaşı indirimi gelecek. Hani burada kaçırdığını da oradan
alırsın, evet.
Telafi edersin. Kredi kartları acı içinde. O ayrı.
Evet. Vallahi haberlerim bu kadar. Levent abi, yine her hafta yaptığımız nasıl yapalım? Seni çok soruyorlar. Bir de ayrıldı diye dedikodu çıkmış.
Ya o bilmiyorum. Hani birileri karıştırıyor ortalığı galiba. Hani bunu TeknoSeyir'e taşıyanlara bir şey demiyorum ama başka yayınlardan bir şeyler gazlıyorlar galiba. Hayır, ben işte her hafta buradayım. Her hafta gündemdeyim. Gündemdeyim dediğim hani gündem kaydındayım. O
çok güzel oldu. Evet. Evet.
O öyle şöhret anlamında bir şey Levent söylemedim.
Levent Pekcan yine gündemde.
Yani gündem kaydına katılıyorum. İncelemelerde de olacağız. Hazırladığım bir enteresan bir iki inceleme var. Bir SSD var. Bir network cihazı var. Bir oyun kontrol cihazı var. Daha önce hiç görülmemiş. Enteresan bir cihaz var. Sadece denk gelmedi. Bir ara vermiş oldum. Birazcık da aşırı yorulmuştum. Bir ara vermiş oldum. Önümüzdeki hafta kaydedeceğim en az 3 bölüm var. Dolayısıyla hani aynen devam ediyor. Söylentilere inanmayın. Yani bırakmış olsak da bıraktık deriz. Yani şey yok. Bunun ayıbı yok. Bir şey yok. Öyle bir şey yok.
Bu arada Levent abi hala şey anlaşılmamış olabilir. Sen buranın sahiplerinden birisin. Sen eleman değilsin ki.
TeknoSeyir beni bıraksa ben bırakamıyorum ki. Yani ben bıraksam TeknoSeyir beni bırakmıyor ki. Hani o kadar kolay olmuyor bu iş.
Öyle.
Yok, zaten duyururuz. Hani biz bir o kadar radikal bir şey, bir ciddi bir karar olsa, bir değişiklik olsa duyurulur zaten. Biz neleri hocam, duyurmadık.
Ya.
Yediğimiz kuru fasulyeyi bile söyledik.
Söylemedik aslında.
Duyururuz. Hı. Söylentilere şey yapmayın. Pek itibar etmeyin.
Evet.
Bir de geçen hafta bir John Paul Sartre, ya, Bertolt Brecht tartışması olmuş ki buna da çok sevindim. Hani ne kadar ütopik bir site bu böyle. Hani Brecht'in sözü diyorsun. Hayır, o John Paul Sartre'ın sözü diyorlar. Öyleymiş. Ben yanlış söyledim. Kusura bakmasınlar. Hell is other people sözü Sartre'ınmış.
Evet.
Kusura bakmasınlar. Ben Brecht dedim.
Yani Sartre'ın da o konuyla ilgili ben yanlış anlaşıldım diye bir şey var, açıklaması var.
Ya, kusura bakmasın, biz anladığımız şekliyle çok mutluyuz.
Anlayan yani. Anladı diyorsun.
Evet.
Evet. Peki sen bir şey diyor musun Hamdi?
Yok. Benim söyleyeceğim bir şey yok. Her hafta olduğu gibi.
Peki önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.